Mesnevi Nuriye'den bir ilem okuyacağız inşallah. Bu ilemde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kainatın ayakta durmasındaki manevi fonksiyonlarını inşallah işleyeceğiz. Üstadımız bunları güzel bir şekilde işlemiş. Kainata farklı bakış açılarına göre bakıldığı takdirde farklı mahiyetler kesbediyor. Ama hangi mahiyetten biz bakarsak bakalım, bu işin özünde, bu işin esasında Nur-u Muhammedi dediğimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cevherin, bir unsurun merkezde durduğunu müşahede ediyoruz. Bu akşam inşallah bunu mütalaa edeceğiz. Cenab-ı Hak istifade etmemizi nasip eylesin inşallah. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyer dediğimiz beşeri ve maddi tarihini okumak güzeldir. Hayırdır, ibadettir, fevkade faziletli bir ameldir. Siyer-i Nebi dediğimiz Peygamberimizin tarihçi hayatını okumak güzel. Nerede doğmuş? Nerede ne yapmış? Kiminle nasıl konuşmuş? Nasıl savaşmış? Nasıl tebliğ etmiş? Bunları anlatmak çok güzel. Fakat bunları her yerden duyduğumuz için bunları çeşitli sohbetlere bırakıyoruz. Burada belki hiçbir yerde ya da çoğu yerlerde okunmayan, duyulmamış bazı şeylerini inşallah üstadımız da ele aldığı için, kaleme aldığı için beraber inşallah mütalaa etmeye çalışacağız inşallah. İlem eyyuhel aziz. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alemi kebir bir şecere tahayyül edilirse Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse kainat, Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam onun andelibi olur, bülbül. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse, Nur-u Muhammedi, o Sultan-ı Ezel'in makar-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemariyesiyle asar-ı sanatın havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, saniine iman etmek üzere cazibedar, hayret efza davet ediyor. Arkadaşlar bazen bir şeye, bir mevcuda farklı açılardan bakılabilir. Mesela diyelim ki ağaca oduncu bir adam odun nazarıyla bakar. Başka birisi bir sanat eseri nazarıyla bakar. Başka birisi meyveleri açısından bakar. Başka birisi yorulmuş gölgesi açısından değerlendirir ilahir. Şimdi şu kainata da farklı bakış açılarından bakalım. Biz fazla yorulmayacağız. Üstadımızın nazarıyla kainata bakacağız. Bir cihetle bu kainat bir kitap gibidir. Birisi yazmış şu kainat kitabını. Ve kainat kitabının da sayfeleri var. Ve bu sayfeler de mürekkeple yazılmış. Bir kalem kullanılarak, bir mürekkep istihdam edilerek bu kainat kitabı yazılmış. Biz de şu kainat kitabına bakıyoruz. Gördüğümüz yıldızlar var. Küre-i arz var. Güneş ve etrafındaki gezegenler var. Denizler var, hayvanlar var, insanlar var ilahir. Bütün bunlar mücessem büyük bir kitabı gösterir. Her birisi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmiyle yazılmış ve şuur sahibi olan varlıklar okutulmak üzere yazılmış mükemmel sayfelerden oluşmuş bir kitap. Peki Nur-u Muhammedi dediğimiz Hazreti Peygamber'in nuru şu kainat kitabında nasıl bir fonksiyonu var? Neyi icra ediyor ona bakalım. Değil mi? Yani bir kitap neyle yazılır? Mürekkeple yazılır. Nur-u Muhammedi acaba şu kainat kitabının neyidir? Evvelu ma halakallahu nuri diyor Hazreti Aleyhisselam buyuruyor. Allah'ın kainat, mevcudat ve masiva içerisinde en evvel yarattığı şey benim nurumdur. Peygamberinizin nurudur diye buyuruyor. Yani Hazreti Aleyhisselam kainatın ilk yaratılan mevcudu ve varlığı, nuru itibariyle söylüyoruz. Daha sonra bu nur bir hamur gibi Cenab-ı Hak tarafından kullanılır ve kainatın tamamı o nurdan yaratılıyor. Dolayısıyla fenne baktığımız vakit Peygamber Aleyhisselam'ın bu ifadesine destek veren yeni buluşlar var. Her ne kadar teori hükmünde olsa da yine de Big Bang dediğimiz büyük patlama teorisi bunu açıklayıcı nitelikte, fenni olarak. Yani diyorlar ki kainatın ilk evveli büyük enerjiye sahip olan sıfır hacimli bir mevcuttan kainat patlamış ve kainatın tamamı ondan sonra tekasüf etmek suretiyle, soğumak suretiyle, kabuk bağlamak suretiyle bu hale gelmiş ve gittikçe de yine de inkişaf ediyor, gelişiyor. Dolayısıyla kainatta Allah'ın yarattığı ilk ham madde Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve o Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, ilminin ve hikmetinin tecellisiyle kainat olarak daha sonra tecelli edip inkişaf ediyor. En sonunda da birazdan okuyacağız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın cismi nuranisi de yine o Nur-u Muhammedi'den yaratılıyor. Evet, tekrar okuyoruz. Kainata büyük bir kitap nazarıyla bakın. Kainatı bir kitap gibi algılayın. Kainatı bir kitap olarak okumaya çalışın ve okuduğunuz vakit göreceksiniz ki Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam şu kainat kitabının müellifi olan, yazarı olan Cenab-ı Hakk'ın kudret kaleminin kullandığı mürekkep hükmündedir. Allahu Ekber. Enteresan bir şey. Mürekkep. Yani Allah kainatı Nur-u Muhammedi mürekkebiyle yazmıştır. Peki Nur-u Muhammedi şu anda kainatın her şeyle alakadar mı? Her şeyle alakadar. Elhamdülillah. Eğer o alemi kebir bir şecere tahayyül edilirse, bir kainat olarak bakmayın da bir ağaç olarak kainata bakın diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir ağaç olursa Nur-u Muhammedi bu ağacın neyi olur? Eğer o alemi kebir bir şecere, bir ağaç olarak hayal edilirse, kabul edilirse Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam hem çekirdeği hem semeresi olur. Arkadaşlar, yani kainat büyük bir ağaç. Büyük bir ağaç derken, yani bir cihetle bizim zihnimize göre sonsuz bir ağaç. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına ya da Cenab-ı Hakk'ın ilmine, kudretine göre sonlu olsa da, bir sınırı olsa da, bizim mahlukat ve mevcudat varlığı içerisinde şu kainata biz sonsuz nazarıyla bakıyoruz. Niye? Çünkü zihnimiz ulaşamıyor oraya. Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilometre deniyor. Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilometre. 15 milyar senedir şu kainatın yaratıldığıyla alakalı fenli bulgular var. Saniyede 300 bin kilometre hızla gittiği halde ışık daha hala gününden beri çıkmış yola, dünyamıza hala ışığı ulaşmayan yıldızlar var diyorlar. Saniyede 300 bin kilometre hızla hareket ediyor ve 15 milyar senedir yaratılmış şu kainat, farz edelim ki o yıldız da 1 milyar senedir yaratılmış olsun, saniyede 300 bin kilometre hızla yol alıyor, daha dünyamıza ulaşmamış. Şu kainat büyük bir ağaç. Peki Allah'ın bir kanunu mu? Kainat içerisindeki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ağaçların bir özelliği mi çekirdekten ve tohumdan yaratılması? Evet. İlahi bir kanun mu? Evet. Allah ağaç yarattı mı onu evvel çekirdeğinden halk eder. Onun evveli olan bir çekirdekten halk eder. Peki. Şu kainatta madem ki bir ağaç nazarıyla baktık. Nedir bunun çekirdeği? Nuru Muhammedi aleyhissalatü vesselam. O çekirdek ekildi mi Cenab-ı Hakk'ın kudret, ilim ve hikmet toprağında adeta? Ekildi. Daha sonra patladı mı Big Bang teorisiyle? Patladı. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellisiyle. Ondan sonra oldu mu koca bir ağaç? Oldu. Bu ağaçtan meyveler çıktı mı? Çıktı. Şu meyvelerin kalplerinde tekrar çekirdekler oluştu mu? Oluştu. Arkadaşlar, şu anda bütün mevcudatın, atomların merkezinde enerji parçacıkları dedikleri kuvantlar vardır. Kuantum fiziğinin tarihçilerinin, izahçılarının ifadelerine göre. Yani hangi atomu parçalasanız merkezinde enerji açığa çıkıyormuş. Bunlara da kuantum diyorlar. Kuantlar neyse. Abdüsselam isminde birisi var. Bu da Pakistanlı, Nobel Fizik Ödülünü alan Müslüman bir bilim adamı. Fizik alanında çalışmaları var. Ve Nobel Ödülünü de almış. 96'da rahmetli olmuş bir zat. Abdüsselam, fizikçi. Bu zat diyor ki, siz her ne kadar, bilim adamları diyor, bunlara kuantlar, enerji parçacıkları, enerji merkezleri diyor iseniz de her bir atomun merkezindeki o şeylere, biz Müslümanlar bunlara Nur-u Muhammed'in yansıması diyoruz. Allah Allah. Diyorlar ki ya nereden çıktı bu Nur-u Muhammed'i? Şimdiye kadar hep kuvantlar diyorduk, şunlar diyorduk, bunlar diyorduk. O da izahını yapıyor. Aynı şu mantık. 96'da vefat etmiş. Tahminime göre Risale-i Nur'u da okumuş bir adamdır. Çünkü mantık bir. Nasıl ki diyor, siz bir çekirdeği toprağa atarsınız. O topraktaki çekirdek çatlar. Ve ondan koca bir ağaç çıkar. Ağacın tepesinde meyveler, meyvelerin kalplerinde çekirdekler tekrar çıkar mı aynı çekirdekler? Evet. Her ağacın kanunda aynı mı? Evet. İşte Allah kainatın ilk hamuru olarak, çekirdeği ve tohumu olarak Nur-u Muhammedi'yi yaratmış. O bir nurdur. Ama sonsuz enerjisi var. Hacim sıfır, enerji sonsuz. Kuvvet sonsuz. Cenab-ı Hak onu kainat dediğimiz ağaca inkılap ettirdi. Ve daha sonra her bir atomun ve mevcudun merkezinde o Nur-u Muhammedi çekirdeğinin kendisini Allah tekrar yerleştirdi. Kainatta olan bütün faaliyetler, devirler, hareketler, çalışmalar hep o enerjiden aldığı güç ve kuvvet iledir. Dolayısıyla kendisi de böyle güzel bir yorum yapıyor. Tekrar okuyoruz. Eğer kainata büyük bir ağaç, büyük bir şecere nazarıyla bakarsanız, şu koca kainat ağacının çekirdeği Nur-u Muhammed aleyhissalatü vesselam olur. En sonda da semeresi de, kainatın netice verdiği meyvesi de yine Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dır. Çok enteresan. Bir ağaca niçin bakılır? Meyvesi için bakılır. Bunun meyvesi odunu da olabilir. Hani kereste olarak kullanılıyorsa ya da mobilya sanayisinde kullanılıyorsa o da onun meyvesidir. Bunun meyvesi gölgeleri olabilir. Bahçenin süslemesi olabilir. Farklı şeyler olabilir. Ama meyvesi için ağaca bakılır. Ondan beklentiniz neyse onun meyvesi. Koca kainatı da Allah niçin yaratmış? Levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk. Bazı alimler bunu kabul edemiyoruz, sahih kaynakları yoktur diyor ise de üstadımız zikretmiştir. Bazı mühim ulema da zikretmiştir. Dolayısıyla biz bu hadis-i kutsiye sahih nazayla bakıyoruz. Ey Habibim, sen olmasaydın, sen olmayaydın, ben kainatı, eflakı, semavatı, mevcudatı yaratmazdım diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Peki niye? Ey meyve, sen olmasaydın ben bu ağaca bakmazdım meyve manası doğru mu? Doğru. Üstadımız 11. sözde anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, öğretmensiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır diyor. Mesela diyelim ki şu kitap farz-ı muhal diyelim Arapça yazılmış olsun. Ya da Çince yazılmış olsun. Çince biraz daha gariptir. Yine Arapça bilenler var aramızda ama. Çince yazılmış olsun. Aramızda da Çince'yi okuyabilecek bir baba yiğit yok farz edelim. Bize bunu ders verecek bir muallim de yok diyelim. Ne kadar kıymetli bir kitap olursa olsun, ne kadar kıymetli, değerli bir eser olursa olsun, bizim nezdimizde ehemmiyetsiz bir paçavradan ibaret kalır. Niye? Bize tanıtacak, anlatacak, okutacak öğretmen olmayınca, muallim olmayınca. İşte üstadımız 11. sözde şu koca kainat muazzam bir kitaptır diyor. Eğer bunu bize tanıtacak, bunu bize okutacak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir muallim olmamış olsaydı, o zaman şu kainat kitabını Allah'ın hikmeten yazması manasız olurdu, abes olurdu haşa. Dolayısıyla bu hadisi kutsiyi sen olmasaydın kainatı yaratmazdın manasını bir de bu manadan değerlendirelim. Ey muallim, sen insanlara şu kitabı okutacak özelliğe sahip olmasaydın, senin böyle bir ilmin olmasaydı, böyle bir gayretin olmasaydı, ben şu kainat kitabını yazmazdım manası. Üstadımızın getirdiği delil o kadar mükemmel ki elhamdülillah. Bir de ikinci bir manayı da üstadımız arkadaşlar 24. mektubun sonundaki dua bahsinde alıyor. İzin verseniz onu da okuyayım. Duanın tesiri azimdir. Şimdi dua tesirli mi? El cevap tesirli. Duanız olmasaydı sizin ne ehemmiyetiniz olur diyor Cenab-ı Hak. Duanız olmazsa sizin ne ehemmiyetiniz vardı? Ne ehemmiyetiniz olurdu? Kul ma ya'bau bikum rabbi levle duaukum. De ki ey Habibim, eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Şimdi dua ehemmiyetli, dua tesirli. Dua arkadaşlar kainatı adeta yarattıran bir unsurdur. Ve üstadımızdan bunu öğrenmişiz. Dua bahsinde okuyorum. Duanın tesiri azimdir. Hususan özellikle dua külliyet kesbederek devam etse, yani süreklilik arz etse, netice vermesi galiptir, belki daimidir. Ciddi bir problem yoksa Cenab-ı Hak o duayı kabul eder. Ya kavli dua, ya ızdırar lisanıyla yapılan dua, ya da bu manadaki farklı farklı şeyler, ihtiyacı fıtri lisanıyla yapılan dualar. Ciddi bir problem olmazsa Cenab-ı Hak kabul ediyor. Hatta denilebilir ki sebebi hılkati alemin birisi de duadır. Kainatın yaratılışının bir hikmeti de duadır. Belki çok hikmetleri var ama bir hikmeti de dua. Yani izah ediyoruz adımız. Kainatın hılkatinden, yaratılışından sonra başta nev-i beşer 1 ve onun başında alem-i İslam 2 ve onun başında Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın muazzam olan duası bir sebebi hılkati alemdir. Bakın, kainatın yaratılışından sonra bütün insanlar ahireti istiyor. Gerek vicdanın derinliğindeki o ihtiyaçtan, gerekse kavli olarak. Ya Rabbi bize ahireti halk eyle, bize ahireti saat-i ebediyeyi nasip eyle diye insanlık dua ediyor. Bunların başında da alem-i İslam dediğimiz müminler sınıfı var. Ve bütün bunların hepsinde başında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın duası kainatın yaratılışının en büyük sebeplerindendir. Yani kainatın hılkatinden sonra, yani kainatın yaratılışından sonra arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelidir. Allah için geçmiş, Allah için gelecek, Allah için şimdiki zaman diye bir kavram söz konusu değil. Bunlar kimin için geçerli? Bizim için. Dün, bugün, yarın bizim için geçerli. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah için dün de, yarın da şimdiki zaman gibidir. Allah için geçen sene, gelecek sene, şimdiki an gibidir. Allah için geçmiş asır, gelecek asır, şimdiki dakika gibidir. Allah için bundan evvelki bütün zamanlar ve bundan sonraki bütün zamanlar şimdiki an gibidir, an-ı seyyare gibidir arkadaşlar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kainata geldikten sonraki vaziyet insanlar ve mevcudat içindir. Allah için böyle bir sonralık evvelik olmadığı için Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı duayı el an, şimdiki an gibi müşahede eder ve bilir. Tekrar okuyayım burayı. Yani kainatın hılkatinden, yaratılışından sonra, bu kimin için? Mevcudat için. Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Başta nevi beşer ve onun başında alem-i İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzam olan duası bir sebebi hılkati alemdir. Yani Halika alem istikbalde, istikbal kimin için? Ne mevcudat için. Cenab-ı Hak için istikbal diye bir şey yok. İstikbalde o zatı Aleyhisselatü Vesselam nevi beşer namına, insanlık namına, belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esma-i ilahiye isteyecek bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş, kainatı halk etmiş ve subhanallah. O gelecek dua dediğiyle mevcudat için. O gelecek duayı Allah biliyor. Onu görmüş, onu işitmiş, onu bilmiş olduğundan dolayı onun istediği saadet-i ebediyeyi vermek için şu dünyayı halk etmiştir. Bu dünya arkadaşlar, bu dünya Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının ahirette risaletinin meyvesidir. Hazreti Aleyhisselam dua etmesiyle şu kainat ve risaletini de Allah'ın izniyle istihdam etmesiyle kainat ahiretin halkına, yaratılışına sebebiyet vermiş. Dolayısıyla ey Habibim, senin o duan olmayaydı, sen o duan olmasaydı kainatı yaratmazdın manası da bu cümlelerden mülhem olarak kabul edilebilir. Evet, iki tane okuduk arkadaşlar. Bir taraf, şu ön tarafa doğru mümkün mü acaba gelmemiz? İki şey okuduk arkadaşlar. Kainata iki nazarla baktık. Bir nazar, kainata bir kitap nazarıyla bakılması. Kainata bir kitap nazarıyla bakıldığı takdirde şu kainat kitabının katibinin, kaleminin mürekkebi Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şu kainata bir ağaç olarak bakmak mümkün. Şu kainata bir ağaç nazarıyla bakıldığı takdirde Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam şu kainat ağacının hem çekirdeği olur hem de meyvesi ve semeresi olur. Etik ki. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse o nur onun ruhu olur. Arkadaşlar, bir bedenden zihayat dediğimiz hayat sahibi olan hayvan olsun, insan olsun, bunlardan ruh çekildiği vakit ne olur? Ölür değil mi? Bir ceset olarak yere yığılır ve artık bunun kabre konması icap eder. İşte Üstad Bedülhasen diyor ki, şu kainatın tamamına büyük bir zihayat nazarıyla bakın. Büyük bir hayat sahibi varlık gibi bakın. Gerek insan gibi, gerek hayvan gibi. Bu manada baktığınız vakit Nur-u Muhammedi burada da muazzam bir fonksiyon üstlenmiş oluyor. Nedir fonksiyon? Nasıl ki bir vücudun, bir zihayatın, bir hayat sahibinin en mükemmel cevheri ruhudur. Şu kainat büyük bir zihayat farz edilirse onun ruhu Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam'dır. Çekildiği vakit kainat biter. Çekildiği vakit kainat ölür. Çekildiği vakit kainat ehemmiyetsiz, hayatsız bir cesetten ibaret olur. Kıyamet kopar. Bir tane daha okuyacağım. Ondan sonra bunun izahı olan bir cümleyi 10. sözden de okuyacağım inşallah. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, şimdi insan ile hayvanların arasındaki fark aklıdır. Yoksa ikisinde de ruh var. Az evvelki birinci cümle, yani büyük bir zihayet farz edilirse cümlesi, hayvanlar ve insanlar için geçerli olabilir. Ama burada insan ile hayvan arasındaki fark aklıdır. Bir üste çıkıyoruz adımız. Eğer bütün kainat büyük bir insan gibi görünürse, o zaman ne olur? O nur onun aklı olur. Maşallah. Bir insandan aklını alın arkadaşlar. Böyle bir insan deli divane olur değil mi? Deli divane olan birisi de kafasını nereye çarpacağı belli olmaz. Ve üstadımız Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam için, Nur-u Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam için kainatın aklı, Kur'an-ı Kerim için kainatın aklı gibi tabirleri kullanıyor. Hem ruh hem akıl. Dolayısıyla akıl çekildi mi divane olur, kafasını nereye çarpacağı belli olmaz. Ruh çekildi mi mevta gibi ceset olur, perişan olur. Şimdi bununla alakalı bir cümle okuyayım arkadaşlar. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam dahi hayattan ve ruh-u kainattan süzülmüş hulasatıl hulasadır. Yani bütün kainatı süzün, Nur-u Muhammediye aleyhissalatu vesselam, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam süzülür. Ve Risalet-i Muhammediye Aleyhisselam dahi, Hazreti Peygamber'in peygamberliği, risaleti, Allah'ın ona emredip de yaptığı faaliyetler dahi, kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hulasadır, özettir. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye dahi, asarının şehadetiyle, hayat-ı kainatın hayatıdır. Şu kainat hayattaysa hayat-ı Muhammed Aleyhisselam ile kaimdir. O hayat onunla hayat buluyor arkadaşlar. Her bir hücremizin hayatı var ki umum hayat onunla sağlanmış oluyor. Dolayısıyla Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı şu kainatın da hayatı hükmündedir. Yani üstadımızın başka bir yerde ifade ettiği din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası ihya-i din ile olur. Şu milletin ihyası dediği gibi din hayatın asıl hayatıdır. Ya. Ruhun ruhu da aynı şekilde. İmandır, ibadettir, itikattır. Cenab-ı Hak'tan razı olduğu şekilde korkmaktır, ibadet etmektir, anlamaktır, yaşamaktır ilahir. Dolayısıyla hayat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam dahi hayat-ı kainatın hayatıdır elhamdülillah. Ve Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam şuuru kainatın şuurudur. Allah Allah. Şimdi bizim şuurumuz var mı? Evet. Şuurunuzdan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şuurunu çıkarın. Getirdiği tebliği, risaleti çıkarın. Ne oldu sizin şuurunuz? Zahiri şuur. Ama o şuurunuza şuuru Muhammediye Aleyhisselam şuur olsun, o zaman asıl şuuru bulmuş olursunuz. Dolayısıyla kainatın şuurunun şuuru şuuru Muhammediyedir. Aklı Muhammediyedir. Risaleti Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. Elhamdülillah. Böyle bir derse insan hakikaten ruhunu feda etse değil mi? Üstadımız bir yerde diyor ki eğer İmam-ı Rabbani Ahmedi Faruki Hazretleri şimdi Hindistan'da hayattadır diye onun ziyaretine bir sefer vuku bulsa bütün meşakkatlere, sıkıntılara katlanıp onun ziyaretine gideceğim diyor. Ya, Kur'an'da Muhammed, Tevrat'ta Ahyet, İncil'de Ahmet ismiyle müsemme olan iki cihanın güneşi Hazreti Muhammed Aleyhisselam binler, milyonlar Ahmedi Faruk'larla beraber kabrin öbür tarafında muhat olarak bulunuyor. Onun ziyaretine gitmek için niye acele etmiyoruz? Onun ziyaretine gitmek manasında hemen kendimizi bir öldürüp gitmek manası değil. Onun Risaleti Muhammediye dediğimiz o sofrasına iştirak etmek, onun o tebliğine, onun o şuuruna, onun o davasına lebbeyk demek arkadaşlar. Cenab-ı Hak lebbeyk diyenlerden eylesin inşallah. Amin. Ve vahyi Kur'an dahi, Kur'an'ın vahyi dahi hayattar hakaikının şehadetiyle, hakikatlerinin hayattar olmasının şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur. Kainatın hayatının ruhudur. Ve şuuru kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam nuru çıksa, gitse, kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse, Kur'an da Risalet-i Muhammediye olarak kabul edebiliriz yine. Kainat divane olacak, deli olacak, aklını kaybedecek ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye, bir gezegene çarpacak, bir kıyameti koparacak arkadaşlar. Dolayısıyla gerek Nur-u Muhammed'e aleyhisselam, gerek Hayat-ı Muhammed'e aleyhisselam, gerek Vahyi Kur'an dediğimiz kainatın aklı çıksa kainattan, kainat büyük bir cihat olarak farz edildiği vakit ruhu çıkmış gibi olur. Büyük bir insan gibi tahayyül ettiğimiz vakit aklı çıkmış olur. Ruhu da çıksa, aklı da çıksa neticesi kıyamettir. Arkadaşlar, kainatta malumunuz sayısız denecek kadar ruhaniyat, melaike dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın ibadullahı var. Yani kulları var. Bunların her anı ibadettir. Her anı zikirdir. Her anı tesbihtir. Allah öyle yaratmış. Ama kainatın direği insandır arkadaşlar. İnsanın da direği Risalet-i Muhammed Aleyhisselam'dır. Bakın bütün melaikeler yine kıyamet vaktinde ibadetlerini yapıyor. Niye kıyamet kopuyor peki? İnsan bozuldu mu? Direkt çürüdü mü? Artık o kainat sarayı çürümüş, yıkılmış, mahvolmuş oluyor. Dolayısıyla bütün kainatı ayakta tutan kim? İnsan diyoruz. Ama insanı da ayakta tutan, çünkü o zaman yine insanlar var ama çürük. İnsanı da ayakta tutan sır, onun ruhu, onun aklı olan Risalet-i Muhammediye ve Vahyi Kur'anidir. Elhamdülillah. Burası, buraya güzel bir izah olur inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi nasip eder. Şu kainat, bir benzetme daha var burada. Şu nazarla bakılırsa, şu nazarla bakılırsa diye. Kainata başka bir nazarla bakıyoruz. Eğer pek güzel, şaşalı bir cennet bahçesi, pek güzel, şaşalı, mükemmel bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam onun andelibi olur. Andelip, bülbül. Arkadaşlar, bülbül ne yapar? Bülbül, Allah onu öyle yaratmış, güle karşı ayrı bir aşkı var. Güle ayrı bir nazarla bakıyor. Onun bakışıyla bakın. Mecnun'a demişler ki, ya sen bu Leyla'nın peşine takılmışsın ama Leyla'nın işte güzelliği de ortada, yani o kadar da böyle ahım şahım bir şey değil. Demiş ki, bir de benim nazarımla bakın. Yani güle bülbülün nazarıyla bakın farklıdır. Öyle anlatılıyor. Malumunuz hadiseleri hayvanların diliyle anlatmak, Şeyh Sadi Şirazi olsun ya da Delile ve Kimme dediğimiz, bu manadaki Kerile ve Dimme dediğimiz bizim yine tarihimizde olan bazı sanatlarda anlatılmış. Hazreti Mevlana'nın mesela kitaplarında bunlar mevzuliyetle, çoklukla vardır. Şöyle anlatılıyor. Diyorlar ki, affedersiniz, merkep uzaktan seyretmiş bülbülü. Ne yapıyor diye. Sabah ilk mesaisi gülün yanına gider, akşama kadar mesaisini ona göre tanzim eder. Hep gülün yanına durur, ona mersiyeler dizer. Ona şiirler okur. Ona güzel sözler söyler. İşi gücü bu. Üstadımız da 24. sözde, birazdan okuyacağım onunla alakalı bir yer. İşi gücü bu yani. Bu da bakmış ya, demiş ya, bu ne yapıyor yani? İşi bu, sabahtan akşama kadar bu adam. O kadar da olmaz ki. Yani yük taşımak varken niye bunu yapıyor diye. O da gitmiş, affedersiniz, böyle ağzını açmış. Gülü almış ağzına, hırt diye böyle koparmış. Ve başlamış çiğnemeye, yemiş. Yedikten sonra midesine indirmiş, dönmüş bülbüle. Demiş ki, nedir bu sabahtan akşama kadar yırtınıyorsun bunun için? O bir ottu ve ben onu yedim. O bir ottu ve ben onu yedim. Yani merkebin nazarına göre o koca gül, o mükemmel gül, ot, ama bir de bülbülün nazarıyla bakın. Yani ona mersiyeler dizilmesi gereken, şiirler yazılması gereken muhterem bir sevgili gibi değil mi? Harika bir unsurdur yani. Şimdi hakikaten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nazarıyla bakın, andelip diyor. Şu kainata bakın, her şeye mersiye yazılması lazım. Onun katibi, onun sani'i, onun halıkı namına her şey sevilmeye ve adeta şiirle ifade edilmeye layık olan mükemmel bir unsur gibi. Ama bir de kainata farklı nazarla bakıp da ot zannedenler maalesef var. Cenab-ı Hak bizim nazarımızı da nazar Muhammed Aleyhisselam gibi, kainata andelip gibi bakanlardan eylesin inşallah. Amin. Şimdi andelip diyor üstadımız. 24. sözde de yine bülbülü anlatıyor. Bülbülün güle karşı dasitane-i aşkından bahsediyor. Yani destanlaşmış olan aşkından bahsediyor. Gülün, bülbülün güle karşı destanlaşmış aşkı. Bunu anlatıyor. Ve en son diyor ki, her bir mahlukun ya da her bir nevin kendisine göre bir bülbülü var. Ve onlar da o nev namına kainattaki güzellikleri terennüm ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a adeta bunu sunuyorlar. Fakat bütün bülbüllerin en eftali. Bak, bütün dünyadaki bülbülleri toplayın. Her bir nevin bülbüllerini toplayın. İnsanlardan da bülbül misal çalışan bütün bu manadaki insanları toplayın. Ve şu cümleye tekrar bakalım. Fakat bütün bülbüllerin en eftali ve en eşrefi, en şereflisi kim? Bülbüllerin. En faziletlisi kim? Ve en münevveri, en nuranisi ve en bahiri, Allahu Ekber, ve en azimi ve en kerimi ve sesçe en yüksek. Yani sesini arkadaşlar, inşallah tabirimiz yanlış olmaz. Sesini ta ezeldeki mahlukat işitmiş. Sesini ta ebeddeki mevcudat işitiyor ya. Allahu Ekber ya. Bütün peygamberler bahsetmiş. Ahir zamanda gelecek Hazreti Ahmet'ten bahsetmişler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bahsetmişler. Hazreti İsa Aleyhisselam gibi ulul azm bir peygamber. Ya Rabbi beni ahir zamanda gelecek Hazreti Ahmet denilen o peygamberin ümmeti yap diye dua etmiş. Ve Allah bize bunu meccanen vermiş. Bedava vermiş ya. Peki bunu elimize tutmak için acaba biz neler yapıyoruz? Buna da bakmak lazım. Yani Allah bize bedava şu nimeti verdi, ihsanı yaptı. Ama bunu kabre kadar taşımak biraz da bizim irademize kalıyor. Kurtulmak mı istiyoruz? Evet. Hazreti Aleyhisselam bize yol gösteriyor. Kurtardıklarınızla kurtulacaksınız. Başkalarını kurtarmaya çalışırken kurtulacağız. Derse gidiyoruz birisine bir şey anlatmak için. Otobüste birisine bir şey anlatmak için uğraşıyoruz. Aslında kendimizi kurtarmak için çırpınıyoruz o manada yani. Yoksa başkalarına bir şey verelim. O Allah'ın işi, bizim işimiz değil ki yani. Ya. Ve vasıfça en parlak, sıfatça en parlak bülbül kim? Belli. Ve zikirce en etem, zikirce en mükemmel tam hükmünde zikir yapan ve şükürce en e'am, en külliyetli şükür eden. Allah Allah. Mesela Et-Tahiyyat bunun bir numunesi. Çıkıyor kainatın en üst mertebesine. Ondan sonra Sidretül Münteha'ya, ondan sonra Kab-ı Kavseyn'e, hılkat aleminin bitip vücub aleminin başladığı bir vakte geliyor, bir yere geliyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak'la konuşuyor. Et-tahiyyatu lillah. Es-salavat et-tayyibat. Yani bütün mahlukatın ya Rabbi budiyetlerini, tesbihlerini, zikirlerini, bütün sana karşı arz ettikleri tahiyyelerini topladım ya Rabbi. Kendi namıma geldim, sana sunuyorum. Benden kabul et. Ve aynı hediyeyi bize sunuyor. Siz de aynı şekilde tahiyyatınızda, ibadetinizde mahlukatın bütün ubudiyetlerini kendi namınıza yapmış gibi Cenab-ı Hakk'a arz edebilirsiniz. Hissettiğiniz kadar hisse alırsınız. Hissettiğiniz kadar. Bütün ehli sünnet vel cemaatin alimlerine göre içinde peygamber olmayan bütün insanlar toplansa bir peygamber etmez. Doğru mu? Ehli sünnet vel cemaat itikadına göre içinde peygamber olmayan bütün insanlar toplansın bir peygamberin mertebesine yetişemez. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam etmez. Hazreti Harun Aleyhisselam da etmez. Çok enteresan. Hazreti Mesih buyuruyor ki men kare'e hâze utiye lehu sevabu Musa ve Harun. Kim diyor şu duayı filan vakitte okursa Musa ve Harun aleyhisselamın sevaplarının bir misli ona verilir. 24 sözde var. O dua. Şimdi bütün insanlar toplansa içinde peygamber olmayan bir peygamber etmediği halde sen okuyacaksın bir dakikalık tutmayan bir duayı hem de ki peygamberin sevabını alacaksın. Üstadımız buna o kadar mükemmel cevap getiriyor ki. Yani siz Hazreti Musa ve Harun aleyhisselamın sevaplarını ne kadar tasavvur ediyorsanız, ne kadar biliyorsanız, ne kadar farz ediyorsanız, farz ettiğiniz ve anladığınız makamları kadar size makam verecek. Yoksa makamların kendileri size verecek değil. Ve o bahsin sonunda enteresan bir şekilde bağlıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın madem ismi azama mazhardır, her ismin azami mertebesine mazhardır, bazen bir tek tesbihten, bir tek duadan aldığı sevap, feyiz ve nur, bir peygamberin ömrü boyunca kazandığı sevap, feyiz ve nurdan fazladır diyor. Allahu Ekber ya. İşte böyle bir zatın ümmeti olarak Cenab-ı Hak bizi meccanen şereflendirmiş. Cenab-ı Hak şerefimizi artırsın ama irademizi de ciddi manada kullanmamız icap ediyor inşallah. Ve vasıfça en parlak ve zikirce en etem ve şükürce en am ve mahiyetçe en ekmel, en mükemmel bir mahiyette yaratılmış Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Tabi vakit yetmediği için burada artık bütün manevi cihetlerini üstadımızdan aldığımız kadar şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Ama her bir cümle üzerine bir derslik, bir oturum yapmak icap ediyor. Ve suretçe en ecmel, sureti itibariyle en cemil, en güzel kimdir? Çoğuna sorsanız Müslüman dahi olsa Yusuf Aleyhisselam diyecek. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor ki, az evvel de okuduk malumunuz, gösterdik daha doğrusu. Medine'deki kadınlar, yani şehirdeki kadınlar manası, Mısır'daki kadınları kastederek, Yusuf Aleyhisselam'ı gördükleri vakit bıçaklarıyla kendi parmaklarını kestiler. Eğer Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın güzelliğini görmüş olsalardı, o bıçaklarla kollarını keseceklerdi. Allah'a emanet. Hazreti Aleyhisselam'a soruyorlar, ya Resulallah, Yusuf Aleyhisselam mı siz mi? Allah bütün kainatı peygamberinizin nurundan yaratılacak. Yani bütün kainatın güzelliği Nur Muhammed'den yaratılmışsa artık siz hesap edin yani size nasıl cevap vereyim? Suretçe en ecmel kainat bostanında arz ve semaatın bütün mevcudatını latif secaatıyla, leziz namatıyla, ulvi tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren nevi beşerin andeli bir zişanı yani şan sahibi bülbülü ve beni Adem'in bülbülü zül Kur'an'ı Kur'an'ın sahibi olan o bülbülü kimdir? Muhammed-i Arabi'dir. Aleyhi ve ale alihi ve emsalihi efdalus salat ve ecmelus teslimat. Yani inşallah Nuraniyeti Muhammed Aleyhisselam bu derse inşallah tecelli eder diye düşünüyoruz. Çünkü biz kendisini bahsediyoruz değil mi? Kendisini konuşuyoruz. Kendisinden anlatıyoruz inşallah. Dolayısıyla inşallah Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın her ümmetin faaliyetinin bizzat başında olduğuna kanaat getirdiğimiz gibi bu gibi inşallah dünyanın her yerindeki sohbetlerde de inşallah ruhaniyet Muhammediye'nin tecelli ettiği kanaatindeyiz inşallah. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse kainat. Şimdi önce bahçe dedi. Şimdi de saray. Eğer şu kainat büyük bir saray farz edilirse Nur Muhammedi o Sultan-ı Ezel'in makar-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle asar-ı sanatını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Yani kainat büyük bir saray ve Cenab-ı Hakk'ın huzuru var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam şu kainat sarayında bulunan misafirleri Cenab-ı Hakk'ın huzuruna davet eden münadi ve teşrifatçı hükmündedir. Ey insanlar geliniz Rabbimizin huzuruna. Ey insanlar geliniz Rabbimizin emrine uyalım. Ey insanlar geliniz Rabbimizin razı olmadığı şeyleri atalım. Ey insanlar geliniz Rabbimize kul olup şeref kazanalım manasında. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ömrü boyunca hep insanları o saraydaki Cenab-ı Hakk'ın makamı ve huzuru hükmündeki İslamiyet'e davetçi ve münadi ve teşrifatçı hükmündedir. Bütün insanlar daha ölmeden öyle deniyor. Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti kabul edilir. Ama ümmeti icabet var, ümmeti davet var. Biz ümmeti icabetiz. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın davetine icabet etmişiz elhamdülillah. Lebbeyk ya Resulallah diyoruz. Emret, biz peşinden gelelim dedik inşallah. Bundan sonraki ömrümüz ve hayatımız da ona feda olsun inşallah. Onun emrettiği, onun çağırdığı dava neyse biz inşallah lebbeyk diyoruz. Değil mi inşallah? Bir de ümmeti davet var. Henüz ona lebbeyk dememiş ve henüz ondan can çıkmamış olan insanlar. Dolayısıyla çıkmamış canda ümit vardır kaidesiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam onları da çağırıyor. Nereye? Allah'ın adeta sarayına. Burası neresi? İman ve İslam sarayı. Ve Hazreti Aleyhisselam devamlı şu anda da onun daveti devam ediyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bir şeref var Allah'ın bize verdiği. Onun insanları davet etmek için Cenab-ı Hak vazifelendirdiği gibi onun ümmeti de, ümmeti merhume diyor, onun ümmeti de merhamete mazhar olmuş olan şu ümmet de aynı şekilde adeta onun mübarek ağzından çıkmış olan kelimeler bizim ağzımızda bir mağaraya girer gibi aksi sadası bizim ağzımızdan çıkıyor ve insanlara Nur-u Muhammedi'yi, Risalet-i Muhammedi'yi ya da Peygamber Aleyhisselam'ın davetini hepimiz anlatıyoruz. Ama cüz'i, ama külli. Bediüzzaman Hazretleri gibi birisi 87 küsür sene bunlarla uğraşmış. Ama bizim de 87 dakikamız bile olsa o nispette o şerefe nailiz inşallah. Ama Cenab-ı Hak bu şereften hissemizi âli etsin. Büyük etsin inşallah. Küllileştirsin inşallah, değil mi? Fazla mal göz çıkarmaz inşallah. Bütün insanları davet ediyor. Ya bütün insanları davet edilir mi canım? Böyle insanlar var ki davete bile değmez. Onu sen ayarlayamazsın. O Allah'ın vazifesi. Sen vazifen tebliğdir. Sen vazifen irşattır. Sen vazifen ayna olmaktır. Perde olmak değil. Ama hidayet vermek ya da vermemek Allah'ın vazifesidir. Sen ona karışamazsın. O zaman en güzel model Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Kime gitmiş? Ebu Cehil gibi birisine bile gitmiş ya. Bir defa mı? Hayır hayır, ne bir defa. Yüzden fazla, yüzü mütecaviz kez Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Ebu Cehil'e gittiği ifade ediliyor. Şimdi ben bakıyorum. Ne ben haşa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan daha şerefli bir insanım. Ne de benim gittiğim insan Ebu Cehil'den daha kötü bir insan. O zaman ben niye şu adamdan adam çıkmaz deyip kendi hüküm veriyorum ve çokça veriyoruz. Yanlış. Bütün insanları davet ediyor. Canı çıkmamış her insana gitmek lazım. Ama ne ile gidersiniz bilmiyoruz. Eskiden gitme vesileleri farklıydı. Şimdi elhamdülillah internetler vasıtasıyla, televizyonlar vasıtasıyla, radyolar vasıtasıyla, basın yayın vasıtasıyla sizin görmediğiniz insana da tesir etme imkanınız olmuş yani. Cenab-ı Hak bize böyle bir imkan açmış. Bir soruya cevap veriyorsunuz, Kanada'daki adamın kalbindeki sıkıntı tedavi oluyor. Allah bize bu asra hususi bir iltifatta bulunmuş. Bundan da azami derecede istifade etmemiz lazım inşallah. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Ya. Mahlukatça, mevcudatça, gafil insanlarca, adi diye nitelendirdiğimiz mevcudata bakın, aslında bir sanat eseri. İşte Hz. Peygamber Aleyhisselam bunları gösteriyor. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın mucizevi eserlerini göstermek. Bizim bir abimiz var, profesör, emekli şu anda. Bir yere gidiyor, o zamanki materyalist, solcu diyeceğimiz talebeler toplanıyor. Diyorlar ki bir profesör, o zaman doçent gelmiş, biz ona soru soralım. 40 tane soru hazırladık hocam diyorlar. Tamam, soru 1. Bize kainatta mucize olan bir şey gösteriniz. Şimdi her şeyi Allah kudretiyle, sonsuz hikmetle yaratıyor ya, sanki öyle olmaya mecburmuş gibi, adi birer hadise gibi görüyoruz. Abimizin cevabı çok enteresan. Siz bana mucize olmayan bir şey gösterin. Mucize olmayan ne var ya? Kainatta mucize olmayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. İşte bu adiyat perdesini Hazreti Peygamber Aleyhisselam hem Allah'ın ayetleriyle hem kendi mübarek sözleriyle ne yapıyor o şeyleri, perdeleri? Açıyor, aralıyor, arkalarındaki elmasları, güzelim taşları, zümrütleri insanların nazarına arz ediyor. Şu göz dediğiniz şu unsur var ya, adi bir yağ parçası değil. Mucizevi bir sanattır. Şu tırnak bile arkadaşlar, arkasında koca bir fabrika var ya. Burada bir fabrika var, tırnak üretiyor. Şurada bir fabrika var, saç üretiyor. Vücudumuzda bir fabrika var, kan üretiyor. Bazı insanlar öyle diyorlar yani. İlikleri kan yapmıyormuş. İlik nakli lazımmış. Böyle arızaları gördüğümüz vakit iliğimizin ne kadar büyük işler gördüğünü o zaman anlıyoruz. İşte bütün bu gibi hadiseleri Hazreti Peygamber Aleyhisselam insanlara ne yapıyor? Gösteriyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, saniine, ustasına, sahibine iman etmek üzere cazibedar, hayret efza davet ediyor. Hem cazibedar hem de hayret içeren bir stille, bir tarz ile insanları davet ediyor. Biz birisine giderken bu adam acaba nasıl karşılar diye şeytan vesvese veriyor. Ya belki de tersler diye, belki ters konuşur diye gitmiyoruz. Bile bile tersleneceğini bildiği halde gitmiş ya Allah'ım, o kadar olmaz ya. Mekke panayırları oluyormuş. Mekke panayırları. Peygamber de bunu bir fırsat telakki eder. Gider anlatırmış. Enteresan bir şey. Allah o gün ona bir mucize halk edecek. Bir mucize, bir nimet ihsan edecek. Bir ikramda bulunacak. Medine halkını ona tanıtıracak. Ama yine de ondan bir bedel istiyor. Medine halkını 17. çadırda saklamış Allah. Birinci çadırda da çıkarabilirdi. 17. çadır. Giriyor birinci çadıra, anlatıyor Allah'ı, ahireti, peygamberi, Kur'an'ı. Kovuyorlar. İtiraz ediyorlar. Sövüyorlar. Tartaklıyorlar. Çıkıyor, ikincisine giriyor. Benim vazifem tebliğ. Yaptım tebliğimi. Ya Rabbi sen şahit ol diyor. İkinci çadır. Oradan da aynı muamele. Dördüncü çadır. Aynı muamele. Sekizinci çadır. Aynı muamele. 16. çadır. Aynı muamele. O zaman ben evime gideyim canım, artık bunun olacağı yok demiyor ya. Benim vazifem tebliğdir. Çıkıyor 17.sine giriyor. 17.de de o mübarekler heyeti diyeceğimiz Medine halkı var. Ve Akabe biatını gerçekleştirecek insanları Allah orada saklamış. Niye birincisine değil? Çünkü orada da bir imtihan var. Orada da bir sır var. Hem biz ondan ders alacağız. Ümmet bu manada tembelliğe girmeyecek. Hem o da acaba kıyametin kopmasına kadar isminin yaşamasına acaba layık mıdır değil midir? Cenab-ı Hak adeta imtihan ediyor. Ve o imtihanı kemaliyle kazanıyor. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin inşallah. Sübhaneke la ilmenene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.